Ayrım 14. Neden öldürüldüler? 3. kitap. Dipsiz kuyu. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 162. Bu bir senaryodur. Oktay Ekşi. Kalem kurşun gibi ağır ve her yer çok ama çok karanlık. Çünkü ışığımızı vurdular. Şehitlerimizin listesine bir isim daha eklendi. Çetinlemesiz kaldık. Sadece Baba Ali için değil, gazeteci olanların hepsi için, tüm uygar ve dürüst insanlarımız için, demokratik sisteme bağlı olanların tamamı için, hukukun üstünlüğüne bağlılıktan ayrılmayanlar için, Atatürk devrimlerine, özellikle laik cumhuriyete inananlar için doldurulması çok güç, belki de imkansız bir boşluk doğdu. Çünkü Çetin Emeci vurdular. 7 kurşunla onu aramızdan aldıkları sabah, Çetin Emeç kendi sütununda yine bilinen titizliğiyle terör konusunu ele alıyor ve onların yuvalarına çomak sokuyordu. Yazısında DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in de hatırlattığı gibi, örülen melanet ilmekleri dokuyan ellerin yanına kâr kaldıkça cüretkârlığın arttığını belirtiyor ve aralarında Profesör Muammer Aksoy'un hayatını noktalayan suikast, o gün bugündür sıraya 3 anarşi kurbanının kanı hala yerlerde sözleriyle adeta son nefesini vermekte olan bir insanın kesik kesik tümceleriyle uyarısını yapıyordu. Emeci'nin neden öldürüldüğünü elbet bilemiyoruz. Ama Emeci, sırf aydın bir kişi, iyi bir aile babası, yüksek niteliklere sahip bir gazeteci olduğu için katlettiklerini sanmıyoruz. Bize kalırsa onu öldürenler birilerine bir takım mesajlar vermek istiyorlar. Tıpkı Profesör Muammer Aksoy olayında olduğu gibi. Aksoy da uygar bir insandı. Gerçek bir aydın, tanınmış bir bilim adamıydı. Ama onu bu yüzden öldürmüş olmaları herhalde beklenemezdi. O zaman bu iki insanın ortak olan öteki çizgileri aramak doğru olur. Aksoy özellikle son zamanlarda laik cumhuriyetin temellerine dinamit konduğunu tüm gücüyle haykıranlardan biriydi. Gerek politikacıları, gerek kamuoyunu laiklikle demokrasimizin de temel taşıdır. Onu koruyamazsak uygarlık yolunda sağladığımız tüm kazanımları ilelebet kaybederiz diyenlerle birlikte, hatta onların en önünde uyarmaya çalışmaktaydı. Kolayca beklenebileceği gibi gerçek bir Atatürkçüydü. Çetin Emeç de bu noktada Aksoy'la aynı görüşleri paylaşmaktaydı. Nitekim bu görüşlerini açık açık ifade etmekteydi. Biz Aksoy olayı ile Emeç'in öldürülmesini aynı zincirin halkaları yahut aynı senaryonun bölümleri olduğunu inandığımız için bu ortak çizginin önem taşıdığını düşünüyoruz. Ancak bu noktada akla iki ihtimal gelmektedir. Her ikisini de ya Türkiye'de bir karışıklık çıkarmak isteyenler öldürmüş olabilir yahut da bu görüşlerine kızanlar. Cinayetlerin işleniş tarzındaki profesyonellik hala birinci ihtimalin daha güçlü olduğunu düşündürtüyor. Çünkü belli ki ikisi de adam öldürme konusunda yetişmiş elemanların işi. Oysa son zamanlarda açık açık mücadelede sınırlarını bizim belirleyeceğimiz şiddete de başvurmak zorundayız demelerine rağmen dışarıdan kiralanmış olmadıkça bu eylemlere kalkışacak düzeyde olmadıkları kanısı yaygın. O nedenle güçlü ihtimal hiç değilse şimdilik Türkiye'nin bir kaosa sürüklenmesini ve demokratik rejimin çökmesini isteyenlerin bu işe karışmış olmalarıdır. Ancak bu aşamada ihtimallerin hangisi olduğu değil, failin kim olduğu önemlidir. Ama faili ancak onu bulup ortaya çıkarma azmi varsa yakalanabilir. Hürriyet 8 Mart 1990. 7 kurşun Emeç'e, 1000 kurşun Türkiye'ye. Ertuğrul Özgür. 7 kurşun Emeç'e, 1000 kurşun ülkemize. Çetin Bey'in gövdesinde soğuyan her mermi çekirdeği, demokrasi ve huzur tarlamıza serpilen kötü tohumlar gibi yeşeriyor, tomurcuklanıyor. 1980'den sonra tenhalaşan karamsarlık labirentlerinin koridorlarına tıkış tıkış sokulmak isteniyor. Terör yine dokularımıza nüfuz etmeye başlıyor. Terör yine hortluyor mu? Hayır, hortlamıyor. Çetin Bey'in son yazısında belirttiği gibi, bu verimli topraklara ekilen yeni tohumları yeşeriyor. Bu defaki terör, 1970'lerde gördüğümüzden farklı. Farklı görüşlere sahip gençler, sokaklarda, okullarda, gecekondu mahallelerinde birbiriyle dövüşmüyorlar. Kurtarılmış bölgeler yok. Girilmeyen sokaklar, bu sokaklarda yol kesip kimlik soran eşkıya yok. Türkiye'yi artık bu yöntemle bir Lübnan haline getiremeyeceklerini biliyorlar. Daha sinsi, daha kalleş bir terör karşımıza geçmiş, iki eli belinde sırıtıyor. Artık seçilmiş hedefler, toplumu paralize edecek insanlar birbiri ardına öldürülüyor. Böylece zaten örgütlü olmayan toplum adına, muhalefeti yürütmek isteyen, demokrasiye sahip çıkmak isteyen bir kesim susturulmak isteniyor. Bu özelliği ile yeni terör, daha çok 1970'lerdeki İtalya ve Federal Almanya örneklerini hatırlatıyor. Bunlardan özellikle İtalya örneği çok çarpıcı benzerliklere sahip. Habis bir terör, 1970'li yıllarda bu ülkeye musallat olduğu sıralarda İtalya büyük bir ekonomik buğuma hazırlanıyordu. Toplum kıpır kıpırdı ve genlerindeki büyüme çatırtıları Avrupa'nın her tarafından duyuluyordu. Terör, işte bu İtalya'yı yolundan çevirmeye uğraşıyordu. Başaramadı. Başarttırmadılar, başarmasına izin verilmedi. Terör bütün meslek kategorilerinden hedefleri vurdu. Öğretim üyesi, savcı, gazeteci, sendikacı, iş adamı, politikacı, belediye başkanı, işçi, köylü. Toplum yılmadı, azimle yoluna devam etti. Bugün İtalya'da terör yok ama İtalya yoluna devam ediyor, demokrasisini sürdürüyor, ülkenin pazuları her gün gelişiyor, omurgaları kuvvetleniyor. Bu terörle mücadelenin zor ve kolay yanları var. Zordur, çünkü az sayıda iyi yetişmiş ve tecrübeli elemana dayalı olduğu için hem eylem etkinliği fazladır hem de yakalanma şansları azdır. Durmadan yer değiştiren çekirdek bir kadro, iyi seçilmiş hedefleri vurarak büyük psikolojik etkiler yapabilir. Kolaydır, çünkü bu tür eylemin halkı sokağa dökebilme, karşıt gruplara bölme imkanı yoktur. Bu haliyle marjinal bir hareket olarak kalmaya mahkumdur. Marjinal ve yalnız bir terör bu. Ama bu yalnızlık ve marjinallik, örgütsüz bir toplumda bu terörün gücünü daha da büyütebilir. Örgütsüz ve zayıf bir toplum, bu terörün en büyük müttefikidir. Onun için bu terörü müttefiklerinden soyutlamak gerekir. Herkes bu teröre karşı çıkmalıdır. En başta ülkenin hala demokratik bir düzeye gelmediğini, bu düzende kendilerine örgütlenme hakkı verilmediğini inananlar, solcular, sağcılar, Atatürkçüler, İslamcılar, milliyetçiler, muhafazakarlar, liberaller, sosyal demokratlar, yeşiller, alternatifler, işçiler, köylüler, öğrenciler, memurlar, erkekler, kadınlar, yaşlılar, gençler. Herkes buna karşı çıkmalıdır. Bu defa ülkenin namusunu, sokağın huzurunu, demokrasinin geleceğini kendimiz kurtaralım. Hürriyet, 9 Mart 1990. Güvenirdim. Doğan Hızlan. Çetin Emreç'e güvenirdim. Dostluğuna, sırdaşlığına, zekasına, birikimine, ilkelerine, olağanüstü düzeydeki gazeteciliğe güvenirdim. Çalışmaktan bu kadar zevk alan, mesleğine bu kadar ciddi bakan, işine saygı gösteren ender biriydi. Bir virgüle saatlerini verir, bir habere ömrünü adardı. Gazete dünyasının simyageriydi. Bir küçük nottan haber yaratır, iki cümleden eşsiz dünyalar yaratırdı. Sanat söyleşileri üzerine tartışırken, bana bir cümle söyler, konuşmama, yazıma yeni bir boyut katardı. Sanatseverdi, anlardı, sanatçıyı sayardı. Ona sunulan sıradan bir haber, yeteneğin mucizesiyle olağanüstülük kazanırdı. Virtüözdü, her yazıda, her haberde kendine özgü bir kadans yapardı. Hiç uyumaz mıydı Çetin? Belki yalnızca gazetelerin, dergilerin renklendirdiği dünyaya girebilmek için. Yorgun bir günün akşamında yepyeni bir yazının, taze bir haberin gücü onu geceden sabaha taşırdı. Hiç çalışmamış, hiç düşünmemiş gibi. Zümrüt Anka mıydı acaba? Her akşam okullara ulaşan gazetenin küllerinde biten ve ertesi sabah haberlerin gücüyle yeniden canlanan, var olan. Ataç, ben edebiyat adamıyım derdi. 24 saat edebiyat düşündüğü için. Çetin, gazete adamıydı. 24 saat gazete düşünürdü. Çetin'in sözlüğünde yaşamı boyunca yer almayan sözcükler vardı. İştensizlik, laubalilik, ilkesizlik, vurdum duymazlık, neme lazımcılık, ihanet, olanla yetinmek. Yüzeyde kalmak, böyle de olur, öyle de olurun rahatlığına sığınmak, Çetin'de ne kadar uzaktı. Bir doğulu kadar özverili, bir batılı kadar disiplinliydi. Objektif dostluklarla işi ayırabilen, her ikisinin dozunu eşsiz bir kimyager gibi ayarlayabilen, tartışan bir ustaydı. Tartışmaları kaliteli bir düzeyde, çağdaş normlarda sürdüren. Yüksek standartların eşsiz bir koruyucusuydu. Çalışmasıyla, yaşamıyla, görünümüyle, tavırlarıyla, hareketleriyle, konuşmalarıyla, yazılarıyla. Batılıydı Çetin, insanlar arası ilişkilerinde, çalışma düzeninde, araştırmalarında. Uygardı Çetin, gölge kurallarını özümsemiş, insana insan muamelesi yapan, en iyi bildiklerini bile ikna terazisinin kefesine koyabilen. Sözlü kaynaklar her çağdaş insan gibi yazıya dönüşmedikçe ondaki kuşku kapısını açık bırakırdı. Tarifsiz bir titizliği vardı. Tek sözcük için sözlükler tarar, tek cümle için kitaplıklar devirirdi. Yedi düvelden haber kokusu alır, 72 milletin hal ve gidişini bilirdi. Sanatı, müziği, yeni kitapları izlerdi. Söyledikleriniz daha zengin, birçok seslilikle yankılanırdı. Zekası, temposu, bedeni, beyni yüksek röyantle çalışana inanılmaz bir yapıydı. Belki de anılarımız arasında çok çalışmayı simgeleyen çetinlemeş temposu sözü kalacaktır. Yeter, yeterli sözcüğü onun ne konuşmasında, ne masasında, ne yaşamında, ne meslek ilkelerinde rastladım. Kırılmadan eğilen çoğunluktan değildi. İnanmadığı, doğru bulmadığı kavramları başsallayan insan değildi. Nereden gelirse gelsin, hak bildiği yolda yalnız, başı dik yürüyenlerdendi. Hayır ve evetlerden oluşan ham kişilerden nefret ederdi. Bilim kafasının doğal sonucu, tartışmasız sonuca varmazdı. Çalışma arkadaşlarından biri, yabancı bir dergideki yazıdan söz ederken, o bu konuyla ilgili başka dergilerin adlarını sıralamaya başlardı. Mevlana, nereye vardımsa benden önce o Türkmen ulusunu, Yunus Emre'yi orada buldum, dermiş. Gazetecilikteki hangi usta bir doğruya varsa, oraya daha önce Çetin Emec'in vardığını görür. Sezgisini bilgiyle, araştırmayla güçlendirirdi. Doğruluğu, güzelliğin şiar edilmiş her insanın ardındaki çocuksuluk, bozulmamışlık ona sevgiyi, saygıyı artırırdı. Kişisel kızgınlıklarıyla iş yeteneği arasına Çin Seddi koymuştu. Bağbali de başkasının işiyle uğraşmayan ender insanlardandı. Duyduğuyla, okuduğuyla, sunulanla, bildiğiyle yetinmeyen, artıları arayan adamdı Çetin. Mesleği, yaşamı zenginleştiren ve sıradanlıktan kurtaran artıların hazinesi vardı onda. Yaşamının artıları onsuz eksilere dönüşüyor. Eksiler sizi birdenbire kaplıyor bizi. Hürriyet, 11 Mart 1990. Altın yürekli cesur gazeteci, Oktay Ekşi. Çetin Emici kaybettiğimiz günün üzerinden 15 yıl geçti. Ama geçen yıllar onun anılarını eskitmeye yetmedi. Pek çok gazetecinin sohbet sırasında birbirine sorduğu gibi, gazeteciliğe neden ve nasıl girdiğini konuştuğumuz olurdu. Her defasında aslında kendisinin diplomasiyi hazırladığını ama 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi üzerine babası merhum Selim Ragıp Emeç'in Demokrat Parti milletvekili sıfatıyla yassı adaya götürülmesi üzerine babasının sahibi olduğu Son Posta gazetesinin başına geçmeye mecbur kaldığını anlatırdı. Çetin aslında çocukluk yaşlarında da gazeteye gelir gidermiş. Baskı ve dizgi makinelerinin sesine, kokusuna aşina bir ortamda büyümüş. Ama çok muhtemelen o zamanki baskı tekniğinin insan üstünü kirleten gerçekleri yüzünden kendisini hiçbir zaman o ortama ait hissetmemiş. Gerçekten Çetin, giyimine fevkalade dikkatli, temiz ve titiz bir insandı. Doğrusunu söylemek gerekirse, aynı terziden giyinmemize rağmen onun kıyafetlerini nasıl yakıştırarak taşıdığını hep gıptayla izlerdim. Çetin Emeç istemeyerek girdiği gazetecilikte de bu mesleğe daha baştan göz koymuşlardan çok daha titizdi. Gazetenin makineleri dönüp de ilk baskılar kendisine getirilince elinde kırmızı kalemle oturur, özellikle birinci sayfada tüm yanlışları nokta nokta virgül virgül düzeltmeden rahat edemezdi. Tabii bu düzeltme işlemi boyunca makineler çalışmadığı için gazetenin geç kalması zaman zaman sorun yaratırdı. Çetin Emeç gerçekten çok cesur bir gazeteciydi. Bu cesareti onun hayatına patlamış olabilir diyen çıkarsa itiraz etmek çok zordur. Nitekim Emeç, İran'daki Hümeyni rejiminin laik saydıkları herkese ölüm kustuğu dönemde İran Mollaşisi'nin iç yüzünü pervasızca ortaya koyan yazı dizisini hazırlattırdığı ve yayımladığı için İran Mollalarını çok kızdırdı. İşte o kızgınlığın faturasını İranlıların, özellikle o tarihte İstanbul'da görev yapan İran Başkonsolosluğu mensuplarının Çetin Emici öldürterek aldıkları bu olay nedeniyle yakalanan sanıklar tarafından polis ifadelerinde ileri sürüldü. Ama olayın failleriyle İran arasındaki ilişki hiçbir zaman ispat edilemedi. Çünkü böyle bir bağ varsa da İranlıların diplomatik dokunulmazlıktan yararlanmaları nedeniyle ispat yolları tıkalıydı. Emeç sert mizaçlı ama altın yürekli bir insandı. Dostlarının gerçek dostu, sevmediği kişilerin acımasız hasmıydı. Emeç, magazin ağırlıklı bir gazetecilik anlayışından, Hürriyet gibi bir büyük kitle gazetesinin kaptanlığına başarılı bir geçişin somut örneğiydi. Anısı, sevenleriyle birlikte yaşamaya devam edecek. Genel yayın yönetmeni Çetin Emeç, Doğan Kitap 2005. Üstün gazetecilik yeteneği. Mehmet Ali Kışlalı. O da kardeşimdi. Arkadaşlığımız 1945 yılında Galatasaray Lisesi'nde başlamıştı. O değerli ve köklü ailesinde dadısından öğrendiği Fransızca ile hazırlık sınıfı okumadan Beyoğlu'ndaki okula gelmişti. Bizler Ortaköy'de bir yıl dil öğrendiğimizde o yoktu. Liseyi birlikte bitirdiğimizde artık yaşam sonuna kadar sürecekti dostluk. Ankara'da siyasal bilgileri 1953'te gelirken birlikte babası Selim Ragıp Bey'i ziyaret etmiştik. Zamanının önde gelen gazetecisi bana son postanın Ankara Spor muhabirliğini vermişti. Amatör olarak Çetin son postada yönetim görevlerindeyken ben de Ankara'da Zafer ve Yeni Gün'de benzer işler yapıyordum. Birlikte birkaç yurt dışı gezide buluştuk. Grubun en gençleri ve en dost mensuplarıydık. 27 Mayıs'tan sonra çok sıkıntı çekti. Ankara'ya geldikçe çatı katındaki çok küçük dairemde kalırdı. Son posta kapanınca Hayat ve Ses dergilerine yazı işleri müdürü olarak değişik alanda büyük deneyim kazandı. Daha sonra Erol Simavi yakından tanıdığı ve gerçek vasıflarını çok iyi bildiği Çetin'i grubuna katarken çalışacağı yere karışmadı. Çetin hafta sonu denilen bir gazete yarattı. Büyük tirajlar yakaladı. Nasıl sansasyon gazeteciliği yapılacağını, vurucu, dikkat çekici gazeteciliğin nasıl olduğunu orada öğrendi. Hürriyet'te bir üst düzey yönetici kadrosu değişikliği sırasında da Arda Gelik'le birlikte genel yayın müdürü olarak yönetime geldi. Yurt içinde ya da yurt dışında çeşitli vesilelerle birlikte olduğumuzda daha ziyade gazetecilik konuşurduk. 1982 sonlarına doğru 13 senedir yayımlamakta olduğum yankıyı bırakma noktalarına geldiğimde bana Hürriyet'in Ankara yönetimini önerdi. Kabul etmek için bir an bile tereddüt etmedim. Kafamızda Türkiye'nin en potansiyelli gazetesine muhabirliğini yıllardır yaptığım The New York Times'ın içinde staj gördüğüm Washington bürosu benzeri bir büro kazandırma projesi vardı. Ama Hürriyet'in o zamana kadar fark etmediğimiz, kendine özgü, oldukça muhafazakar yapısının buna izin vermediğini kısa sürede gördük. Bir müddet sonra Çetin, biraz yakın dostu İnan Kıraç'ın hatırına büyük bir tiraj düşüşü içinde olan Milliyet'in yönetimine ayrıldı. Milliyet, Çetin'in yönetiminde 140 binli tirajlardan 500 binlere ulaştı. Sonra döndüğü yer gene Erol Simavi'nin Hürriyet'iydi. Yaşamının sonuna kadar orada kaldı. Gazetecilik vasıfları yaslanamayacak Çetin hakkında kimi meslektaşları zaman zaman bir ithamda eleştiride bulundular. Çetin muhabirlere manşet olacak yazı başlığı verir, o başlığa uygun haber yazmalarını ister dediler. Bu, dedikodu safhasında kalan eleştiri, Çetin'e yapılacak en büyük haksızlıktı. Onun gazetecilikteki üstün yeteneğini hiç anlamamak demekti. Habercilikte kendisinden çok fazla deneyimim olmasına rağmen, hemen her gün Ankara'dan konuştuğumuzda, o kesin haber kokusu alma yeteneğiyle yol gösterirdi. Ne var ne yok dediğinde, bazen pek bir şey yok deyip izlediğimiz rutin olayları naklederdim. Çetin bunları dinledikten sonra genelde sorardı. Bu anlattıklarından şöyle bir giriş yapabilir misin? Bunu ortaya koyacak unsurları birleştirebilir misin? Derdi. Meslektaşlar, haber girişi yazmanın en ilginç ve en önemli hususu giriş paragrafına koymanın önemini bilirler. Çetin'in onu tanıyan hiç kimsenin yaslayamayacağı zekası, kültürü ve sezme gücü işte bu noktada zirvesine ulaşır, çalıştığı Hürriyet ve Milliyet'e unutulmaz manşet haberler üretilmesini sağlardı. Çetin asla ve asla doğru olmayan habere prim vermemiştir. Ancak en deneyimli gazetecilerin bile sezip saptayamadığı ilginç ve önemli haber odaklarını bulup çıkararak gazetelerine dikkat çekmiştir. Çetin benim kardeşim gibiydi. Ahmet'ten önce onu kaybettim. 15 sene sonra ancak bunları yazabiliyorum. Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç, Doğan Kitap 2005. Uğur Mumcu, Çetin Emeç. Hürriyet Gazetesi yazarı Çetin Emeç, dün sabah İstanbul Suadiye'de şoförü Sinan Ercan ile birlikte evinden çıkıp arabasına binerken maskeli iki kişi tarafından uçlarına susturucu takılmış tam otomatik silahlarla açılan ateş sonucu öldürüldü. Saldırganların iki ayrı silah kullandıkları belirlendi. Emeç ve şoförü Ercan Göztepe Hastanesi'ne götürülürken yolda can verdiler. Emeç'in vücudundan 7 kurşun çıkarıldı. Katiller olay yerinden bir gece önce Etiler'den çaldıkları avukat Erdoğan Tuncer'in 34FFE21 plaka sayılı Doğan marka araca binip kaçtılar. Suçta kullanılan bu araç olaydan yaklaşık 4 saat sonra bir ihbar sonucu cinayet yerine pek de uzak olmayan bir yerde Bostancı Karakolu'na yakın bir sokakta bulundu. Bir ipucu yok. Sabah gazetesini arayan bir ses cinayetin Türk İslam Komandoları tarafından işlendiğini söylemiş. Bu adda bir örgüt bilinmiyor. Katiller önceki gece saat 22 sularında avukat Tuncer'i silahla tehdit edip aracı zorla almışlar. Tuncer saat 22.30'da Etiler Karakolu'na başvurarak durumu bildirmiş. Bildirmiş ama araba ele geçmemiş. Polisçe plaka numarası bilinen aracı kullanan katiller hiçbir engel ile karşılaşmadan köprüyü geçiyorlar ve cinayeti işleyip kaçıyorlar. Bu bir aymazlık değil de nedir? Bugünlerdeki her kuyumcu soygunu, her gasp olayı terör ile doğrudan bağlantılı görülmelidir. 12 Eylül öncesi suç grafikleri, soygun, gasp, terör ilişkisini yeterince ortaya koymuştu. 12 Eylül 1979-12 Eylül 1980 arası 2202 soygun olmuş, aynı dönemde 2612 kişi öldürülmüş, yine aynı süre içinde 735.925 çeşitli cins ve marka silah ve 580.284 mermi ele geçirilmişti. Soygunlar ve gasp olayları terörün habercisidirler. Hem MIT'in hem polisin bu bilinçte ve duyarlılıkta olmaları gerekir. Kaldı ki Aksoy cinayeti terörün tırmandırılacağı kuşkusu veren çok önemli bir göstergeydi. Bugünlerde her olay bir de bu açıdan değerlendirilmeliydi. Olay nasıl tırmandırıldı? İstanbul'da önce binbaşı Esat Kaya, Yıldıran, PKK teröristlerince öldürüldü. Sonra da emekli albay Rıfat Uğurlutan bilinmeyen kişilerce kurşunlandı. Aynı günlerde kuyumcu soygunları ve bombalamalara tanık olundu. 1 Mayıs olaylarında kalabalığa ateş ederken çekilmiş fotoğrafları, gazetelerde yayınlanan polis memuru Kazım Çakmakçı'nın kimliği, bilinmeyen kişilerce evinin önünde öldürülmesini, Profesör Muammer Aksoy cinayeti izledi. Emeç'te Aksoy cinayeti üzerinden henüz bir ay geçmişken evinin önünde kurşunlanarak öldürüldü. Bütün bu olaylar terörün kanlı grafiğidir. Bu grafikten açıkça anlaşılıyor ki önümüzdeki günlerde terör daha da tırmanacak, çok daha başka hedeflere yönelecektir. Türkiye, 12 Eylül öncesindeki cinayetleri andırır bir süreç içine itiliyor. 12 Eylül öncesinde Milliyet Gazetesi başyazarı Abdi İpekçi niçin öldürülmüşse Profesör Aksoy ve gazeteci Emeç de herhalde aynı nedenlerle öldürülmüşlerdir. Amaç, bu gibi cinayetlerle terörü daha da tırmandırmak ve tırmanan bu terör ile toplumu yılgınlığa sürüklemektir. Emeç, son günlerde laiklik ve terör üzerine yazılar yazmıştı. En çok duyarlı olduğu konular bunlardı. Emeç, son bir ay, Çek ve Senet mafyası, hayali ihracatçılar, PKK Ermeni terör örgütlerinin işbirlikleri gibi konular üzerinde durmuştu. Çetin Emeç, manzara başlığındaki son yazısında uluslararası terörden Suriye'yi sorumlu tutmuş ve şu kuşkusunu dile getirmişti. Bulutlardan nem kapan, hayvanlaşan bir kaçık mantık. Komşusu Türkiye, su musluklarıyla fazla oynuyor diye aklını bozmuşsa, ondan olmadık belalar beklememiz gerekmez mi? En hain cinayetlerden bizi hedef alan en aşağılık işbirlikçilerine kadar. Emeç, aynı yazısında şunları da yazıyor. Aralarında Profesör Aksoy'un hayatını da noktalayan suikast, o gün bugündür sırayla 3 anarşi kurbanın kanı hala yerlerde. Olmadık saatlerde caddeleri araçları ateşe verenler, üniversite basıp ortalığı kıranlar, dökenler, kuyumcu soyup esnafa haraca bağlayanlar, Çetin Emeç bütün bu olayların arkasında kır canavarları diye nitelendirdiği PKK'nın ve PKK'yı fişeklendirdiğine inandığı Suriye'nin bulunduğunu yazmıştı. Ülkemiz örgütü suç çetelerince yeniden 12 Eylül öncesi koşullarına sürükleniyor. Peki önlem? Önlem yok. Evet yok. 12 Eylül öncesinde terör nasıl devleti teslim almışsa, bugün de hemen hemen aynı yöntemlerle teslim almak üzeredir. Cumhuriyet 8 Mart 1990. Duyarlılık. Profesör Muammer Aksoy ve ardından da Hürriyet gazetesi yazarı Çetin Emeci kimler öldürdü? Her iki cinayet konusunda henüz bir ipucu yok. ipucu olmadığı için yorumlar somut verilere ve kanıtlara değil, soyut ve kuşkulu varsayımlara dayanıyor. Bu varsayımların hareket noktası, gerek Aksoy'un gerek Emeç'in laiklik konusundaki duyarlılıklarıdır. Üstelik Aksoy cinayetinden hemen sonra Anadolu Ajansı ve Hürriyet Gazetesi'ni arayan bir kişi, cinayetin İslamcı İntikam Örgütü tarafından işlendiğini bildirmişti. Çetin Emeç'in öldürülmesinden yaklaşık 6 saat sonra cinayeti Türk İslam Komando Birliği adlı bir başka örgüt üstlendi. Bunu Devrimci Güçler Birliği adlı bir örgütün Milliyet Gazetesi'ni arayarak cinayeti üstlenmesi izledi. Olayı Dev Genç adına üstlenenler de oldu. Bunların her biri şaşırtmacı olabilir. İslamcılar teröre karışmazlar yargısı ne kadar yanlışsa, bu iki cinayeti İslamcı çevrelerin tümüne mal etmekte aynı ölçüde yanlıştır. İslamcı terör örgütleri özellikle son yıllarda seslerini duyurdular. Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat Kahire'de Müslüman Kardeşler adlı bir İslamcı örgüt tarafından öldürüldü. 1975 yılında kurulan İran yanlısı, Amal örgütü, başta İran olmak üzere dünyanın her yerinde eylemlere başvurdu. Bu örgütten ayrılanlar, Hüseyin Musavi liderliğinde 1982 yılında İslami Amal örgütünü kurdular. 1984 yılı 25 Ocak günü Paris'te uzay sanayi şirketine karşı sabotaj yapan Baalbek Şehitleri adlı örgüt de bu İslami Amal örgütünün eylemci kanadıdır. Şeyh Supi Tufeyli liderliğindeki Hizbullah örgütü de 1982 yılından bu yana Beka Vadisi ve Beyrut'ta hemen hemen her eylemde adını duyuruyor. Bu örgütlerin en yaygını, en güçlü ve etkilisi İslami Cihat örgütüdür. İslami Cihat örgütü bugüne kadar Beyrut'ta, İsrail topraklarında, Fransa'da, Paris'te, İspanya'da terör eylemlerine başvurdu. 12 Eylül 1980 öncesinde belli başlı terör olaylarında İslamcı adı verilen grupların adlarının duyulmamış olması İslamcı terör örgütlerinden hiç söz edilmeyeceği sonucunu doğurmaz. Dün olmayan örgüt bugün kurulur. Olayları hem somut olgular hem de dünyadaki ve çevremizdeki son değişikliklerle birlikte değerlendirmek gerekir. Kaldı ki yakın tarihimizde 31 Mart gerici ayaklanması, dinsel görüntüyle sahnelenen Şeyh Said isyanı, Menemen olayları İslamcıların da zaman zaman terör eylemlerine başvurduklarını gösteriyor. Kahramanmaraş, Malatya, Tokat ve Çorum olayları da henüz belleklerden silinmedi. 12 Eylül öncesinde bu illerimizde Alevi-Sünni ayrımına dayalı terör olaylarında yüzü aşkın yurttaşımız öldürülmüştü. Ülkücü eylemcilerin de İslamcı ideolojinin bir türüne dayandıklarını unutmamak gerekir. Doğru, İslamcılar bugüne kadar Türkiye'de bireysel terör adı verilen yöntemlerle hiç adam öldürmediler. Bu gerçek, İslamcı terör örgütlerinin bundan sonra bu yöntemleri kullanarak adam öldürmedikleri ve öldürmeyecekleri anlamına da gelmez. Bunlar bir yana, bugün için üzerinde durulması gereken asıl konu, elde kanıt bulunmadan genel suçlamalarla ve kuşkulu varsayımlarla İslamcı çevrelerin tümünün birden suçlanması ve bu genel suçlamaların yaratacağı olası gerilimler olmalıdır. Bu gibi suçlamalardan kaçınmak gerekir. Genel suçlamalar her zaman tehlikeli gerilimler yaratır. Bu tür kanıtsız, dayanaksız genel suçlamalar hukukun genel ilkelerine de aykırıdır. İslamcıları laiklere, laikleri de İslamcılara düşman etmek, belki de Aksoy ve Emeç'i alçakça pusulara düşürüp öldürenlerin yaratmaya çalıştıkları ortamdı. Olağanüstü duyarlılık gerektiren günler yaşıyoruz. Bu ortamda devlete düşen görev, demokrasi övgüleri düzüp kuşkulu varsayımlarla soyut komplo teorileri üretmek değil, bir an önce somut kanıtlar bulup bu iki cinayeti aydınlatmaktır. Cumhuriyet, 9 Mart 1990. Araba. Çetin Emeci ve sürücü Sinan Ercan'ı öldürenler, bir gece önce Güneş Gazetesi hukuk danışmanı Avukat Erdoğan Tuncer'in aracını silah zoruyla alıp kaçıyorlar. Silahlı gasp, ceza yasasında ağır yaptırımlara bağlanan suçlardandır. Demek ki bu suçu göze alanlar daha büyük suçlar işlemek için arabayı gasp ediyorlar. Bu ortamda daha büyük suç olsa olsa terör olur, cinayet olur. Avukat Tuncer olayı hemen Etiler Karakolu'na bildiriyor. Durum polis telsizleri aracılığıyla bütün polis devriyelerine de duyuruluyor. Buna karşın alaç bulunamıyor. Diyelim ki olay polise bildirilinceye kadar saldırganlar Fatih Köprüsü'nden Anadolu yakasına geçtiler. Gerçekten geçtiler mi, geçmediler mi o da belli değil. Belki geceyi Avrupa yakasında geçirdiler, köprülerden birinden sabah geçtiler. Nereden bileceksiniz bunları? Katiller cinayetten sonra yaklaşık 3-3,5 saat Anadolu yakasında dolaşıyorlar ve aracı Bostancı Karakolu'na 100 metre uzaklıktaki bir sokağa terk edip kaçabiliyorlar. Hürriyet gazetesine telefon eden tanıklar, olay yerinde içinde 4 kişinin bulunduğu 34 RC805 plakalı Renault marka krem beyaz renkli bir araç gördüklerinde bildiriyorlar. Bu araç cinayet anında orada mıydı? Oradaysa niçin oradaydı? Araç ve ekip hangi görevli, niçin Suadiye su yolu sokağına gitmişti? Bunların bilinmesi gerekir. Gazetemize telefon eden bazı görgü tanıkları da olaydan bir gün önce kırmızı renkli yine Renault bir aracın çevrede dolaştığını ve Emec'in evinin bulunduğu su yolu sokağının vapur yolu sokak ile kesiştiği yerde park edip uzun uzun beklediğini, aracın içinden çıkan iki kişinin Emec'in evinin önünde dolaştıklarını söylüyorlar. Bunlar da herhalde araştırılıyordur. Geçmişte yaşanan olayları bugün yeniden değerlendirmekte yarar vardır. Bu geçmiş olayların en önemlilerinden biri İpekçi cinayetidir. İpekçi cinayeti birçok bakımdan Profesör Aksoy ve Emeç cinayetlerine benziyor. Ayrıca Kartal Maltepe askeri cezaevinden nasıl kaçmıştı? Mehmet Ali Avcı'yı İstanbul'dan Ankara'ya getiren 34 RF601 plaka sayılı araç, İpekçi cinayeti planlayanlardan Mehmet Şener'in kardeşi Hasan Hüseyin Şener'in üzerine kayıtlıydı. Şener bu aracı Yalçın Özbey'den satın almıştır. Yalçın Özbey de Avcı ile ortak banka hesapları olan bir ülkücüdür. Ve bu araç polisle bilinmektedir. Sıkı Yönetim Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir araya gelip zamanında bu değerlendirmeleri yapmış olsalardı, Avcı ve Oral Çelik hiç kuşkusuz cezaevinden kaçar kaçmaz bu araç ile birlikte ele geçirilebileceklerdi. Bu bir aymazlıktı, bu aymazlık daha birçok sorunlar yarattı. Çetin Emeç ve sürücüsü Sinan Ercan'ın vücutlarından çıkan mermiler, olayda Colt, Parabellum ya da Sten tabanca kullanıldığını gösteriyor. Bu tabancalar nerelerde kullanılıyor? Eğer bu tür tabancalar resmi kuruluşlarda kullanılıyorsa, hemen bu kuruluşlarda birer sayım yapmak gerekir. 12 Eylül öncesinde askeri depolardan silah ve mermi çalınma olaylarına tanık olunmuştu. 28 Ağustos 1980 günü Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılık Emanet Deposu'ndan 29 silah çalınmıştı. 12 Eylül öncesinde Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'ne Amerikan yapısı ordu malı bomba atılmıştı. CHP milletvekili Süleyman Genç'in evi ile halk evine atılan bombaların da ordu malı olduğu saptanmış. Aynı günlerde ordudan çıkarılmış bir yüzbaşının ordu depolarından silah ve patlayıcı maddeler çaldığı kanıtlanmıştı. 24 Ocak 1990 günü İstanbul'da borsanın bombalanmasında da ordu malı bomba kullanıldığı ileri sürülüyor. Tabancalara takılan susturucuları kimler kullanır? Aransa emniyet müdürlüklerinde bile susturucu bulunamaz. Öyleyse kim bunlar? Ellerindeki tabancalar, mermiler, suçta kullanılan aracın gasp edilmiş biçimi ve cinayetin işlenmesindeki profesyonellik ile araçta bıraktıkları Çin malı tek ayakkabı kuşkulu soruları beraberinde getiriyor. Cumhuriyet, 10 Mart 1990, 14. ayrımın sonu, sayfa 176.